Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tusigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Muhterem kardeşlerim, Nisa suresinin 36. ayetine elhamdülillah gelmiş bulunuyoruz. Ayeti okuyalım. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Evet. Ayet-i kerime kulluğa davetle başlıyor tekrar. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Hitap aslında başta müminlere ama tüm insanlığa demek de mümkün. اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ya da اَيُّهَا النَّاسِ buyurulmadığına göre bu hitap bütün kullara yönelik bir hitaptır diyebiliriz. وَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a kulluk edin. Allah'ın kulu olun. Kulluğunuzu Allah'a tahsis edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi ortak koşmayın. Demek ki efendim bir insanlar Allah'a kulluktan zaman zaman uzaklaşıyorlar. Değil mi? Yüce Rabbimiz onun için mümin de olsa onlara sürekli bu kulluğu hatırlatıyor. Ve'abudullah, Allah'ın kulu olun, Allah'a kulluk edin. Allah'ın önünde boyun eğin, ona tapın, ona ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek efendim insanın şirke düştüğü oluyor tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her meclisten kalkarken Ya Rabbi diyor, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırız Allah'a. Bilmeyerek şirke düşmekten de sana sığınırız. Her meclisten kalkarken Efendimizin böyle bir tavsiyesi var. Böyle bir dua ile kalkıyor adeta. Şimdi peygamber ki değil mi, şirkten en çok uzak olan insan. Ama dikkat edin, şirk ne kadar gizli bir şey demek ki, Allah'a ortak koşmak. Nasıl gizli bir şeyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbi bilerek koşmaktan ve bilmeyerek şirke düşmekten sana sığınırız Allah'ım diyor. Şirkin tabii bir görünen çeşidi var elbette, bir görünmeyen çeşidi var. Allah'a efendim görünen anlamda putlara taparak kulluk yapmak bir mümin için artık düşünülemez. İmanla tanışmış bir mümin için düşünülemez. Ancak zaman zaman mesela bazı müfessirlerimiz ona dikkat çekmiş. Diyor ki hayrı ve şerri Allah'tan başkasından bilmek mesela diyor. Hayrı ve şerri Allah'tan başkasından bilmek. Buna insan zaman zaman düşebilir. Dersiniz ki ya falan elimden tutmasaydı işte biz tepetakla gitmiştik tabiri caizse. Değil mi? Ekonomik anlamda çökmüştük diyorsun. Veya falan doktor olmasaydı herhalde biz öbür tarafta olurduk deyiveriyoruz. Bütün bunlar aslında belki o niyetle söylemiyoruz. Ona bir efendim güç izafe ederek söylemiyoruz ama baktığınız zaman Allah'tan başkasına bir güç vermiş oluyorsun bir şekilde. Bu adam bana şifa verdi. Bu adam benim elimden tuttu, beni kaldırdı, ayağa dikti. Neyse. Rızkımızı, maişetimizi ona bağlıyız deyiveriyoruz mesela. Ona borçluyuz deyiveriyoruz. Elbette insanlara teşekkür etmeli. Elbette onların vesile olduklarını bilerek saygılı olmalı. Ama bu nevi ifadelerde bile dikkatli olmalı. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak falan kulu eliyle bize yardımcı oldu demek daha temiz bir şey mesela. daha arı duru bir şey. Allah razı olsun. Falan doktor beyin efendim vesilesiyle Cenab-ı Hak bize şifa ihsan etti demek daha arı duru bir şey. Daha şirkten uzak bir şey. Bu bakımdan çok ince noktalara dikkatli olmak gerekiyor. Riya malumunuz gizli şirktir buyuruluyor. Cenab-ı Hak hakikaten şirksiz bir dini hayatı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Eğer biz Allah'a şirk koşmadan öbür tarafa Rabbin huzuruna tam bir tevhid ehli olarak varacak olursak ümitli olabiliriz. Allah'ın bize bağışlayacağından ümidimiz olabilir, ümidimiz galip olabilir. Çünkü Rabbimiz şirkin dışındaki bütün günahları kullarına bağışlayabileceğini beyan ediyor. Ama şirkin affedilmeyeceğini beyan ediyor. Öyleyse bir mümin olarak en fazla titizliğimiz şirk üzerine olacak. Hatta bir defasında sahabe-i kiramdan birisi Allah dilerse ve sen dilersen diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da Efendimiz uyarıyor. Sakın bir daha böyle söyleme diyor. Yani Allah'la beraber bir başkasının dilemesini şey yapma. Bazen ne yapılıyor? Efendim hürmet gösteriliyor sanki. İşte Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla sizin diyor işte sizin de himmetinizle diye yan yana efendim zikrediliyor bazı cümleler. O cümleleri yan yana zikretmemek lazım. Hakikaten. Ona büyüğümüzün veya bir imkan sahibinin, makam sahibinin size yardımını ayrıca teşekkürle karşılayın. Teşekkür ederiz ya, bu yardımlarınız için deyin. Bu şükreden bir kul olmanın da tabii bir gereği. Ama Allah-u Teala kendisiyle beraber bir başka varlığın birlikte o şekilde zikredilmesinden pek razı olmuyor. Razı olmuyor. Senin hocam bizim kalbimizdeki niyetimiz öyle değil desen bile o cümleye, o kurduğun efendim ifadelere dikkatli olman gerekiyor. Yani bu çok hassas bir konu çünkü. Yani bununla ne kadar uzak durabilirsek, şirkten ne kadar uzak durabilirsek o kadar Rabbimizin arı duru bir kulu olmuş oluruz. Cenab-ı Hak birçok işte surede önümüze geliyor benzer ayetler. Allah'a kulluk yapın diyor. Allah'a kulluk yapın. Yani demek ki insanoğlu bilerek ya da bilmeyerek başka şeylerin kulu oluveriyor. Bazen kendinin putperesti oluyor. Yani kendi heva ve arzularının putperesti haline dönüşü veriyor. Bu bakımdan çok hassas bir mesele demek ki sürekli hatırlatıyor Rabbimiz. Arkasından ve bil valideyni ihsana. Bir de diyor ana babanıza iyilik üzere olun daima. Yani ihsanda bulunun. İhsan güzelliklerde bulunun demek. Ana babaya güzellikler sunun demek. İhsan kelimesi hüsn kelimesinden gelir. Güzellik demektir. Yani onlara bunun içine güler yüz göstermek bir ihsandır. Güzel sözlerle onların gönlünü almak bir ihsandır. Efendim yardımcı oluvermek bir ihsandır. Zorda olduklarında yanlarında olmak ihsandır. İhsanın üst sınırı olmaz. Yani kişiden kişiye farklılaşır. Kimi bir sabah uğrar annesinin yanına, babasının yanına, bir akşam uğrar. Bu da bir ihsandır. Kimisi işte haftada bir, ayda bir arar sorar. O da ihsandır. Ama birinin ihsanı efendim farklı, diğerininki farklı. Onun için olabildiğince ana babayla ilişkilerin ihsan üzere olmasını Cenab-ı Hak istiyor. Bu ihsan iki boyutlu bir şey. Kullanıldığı hemen hemen her yerde bu manayı gözetebiliriz. Birincisi gönle bakan tarafı. Gönle bakan tarafı şudur. Sürekli Rabbimizin bizi gördüğünü, hissettiğini, yaptığımız her şeyden haberdar olduğunu bilerek, hissederek, onun gözetimi altında iş yaptığımızın farkında olarak onlarla muamelemizi götürmek, bu kalbe dönük tarafı. Kalbimiz sürekli Rabbimizin huzurunda iş yaptığının farkında olacak. Bu farkındalık diyelim. Bu farkındalık içerisinde olacak. İkincisi de onlara dokunduğumuz her alanımız, her iletişim yönümüz itibariyle de hep ihsanı oluşturacağız. İhsan oluşacak. Yani gözümüzle mi dokunuyoruz ona? Gözümüzle anamızı babamızı incitmeyeceğiz. Gözümüzden ihsan akacak tabiri caizse. Dilimizden ihsan akacak. Elimizden ihsan akacak. Yani cebimizden ihsan akacak. Bu anlamda bir sürekli güzellikler dökülecek onlara karşı. Rabbimiz bunu istiyor. Birçok ayette buna dikkat çekiyor. Hemen hem de kendine kul olmayı bahsettikten sonra, mesela İsra suresinde de öyle. Rabbin diyor kendinden başkasına kulluk etmemenize hükmetti. Bir de ana babanıza ihsanda bulunmanıza hükmetti diye peş peşe hemen geliyor. Bu bakımdan bu ayette de dikkat ederseniz hemen Allah'a kulluktan ve ona şirk koşmamaktan sonra ve bil valideyni ihsana, bir de ana babanıza ihsan üzere olun. Yani sürekli güzellikler sizden onlara ulaşsın. Ve bidil kurba, yakın akrabaya da diyor. Yakın akrabalarınıza da ihsan üzere olun. Onlara da güzellikleriniz ulaşsın. Başka vel yetama, yetimlere ulaşsın. Vel mesakin, böyle muhtaçlara. Evet. Kimsesi yok. Efendim geliri kendine yetmiyor. Böyle muhtaç insanlar. Onlara da ihsanınız ulaşsın. Vel caridil kurba, yakın komşunuza ihsanınız ulaşsın. Vel caril cünüp, uzak komşuya ulaşsın. Bakınız. Ve sahibi bil cembi, hemen yanı başınızdaki arkadaşınızı da görüp gözetin. Ona da bir ihsan ulaşsın. Ve ibnis sebil, yolculara, yolda kalmışlara da ihsanınız ulaşsın. Başka ve ma meleket eymanüküm, bir de elinizin altındakilere hep ihsanınız ulaşsın. Bu eski devirlerde köleler, cariyelerdi belki. Ama şimdi de insanların kendilerine hizmet eden hizmetçileri, efendim işçileri, memurları, amirlerin memuru, patronun işçisi hep böyle elinin altındakilerdir. Bunlara da sizlerden hep ihsan ulaşsın diyor Cenab-ı Hak. İhsan ulaşsın. Dikkat edilirse burada hep Yüce Rabbimiz en yakından başlayarak insanın en yakını ana babasıdır. Birinci halka diyelim, değil mi? Birinci halka. Çocuklar zikredilmemiş dikkat ederseniz burada. Neden? Tabii olarak insanlık fıtratını kaybetmemişse çocuğuna karşı şey olur. Böyle bir efendim ihsan üzere olur, şefkat üzere olur. Herkes çocuğuna ihsan etmek için birinden emir beklemez. O tabiidir. Yukarıdan aşağıya doğru akış kolay olur da aşağıdan yukarı doğru ihsan da zorlanır. Hani derler ya, baba evladına bir bağ bağışlamış da evlat babaya bir üzüm vermemiş derler. Bir üzüm bağışlamamış derler yani. Bir salkım üzüm takdim etmemiş derler. Öyle bir şeydir. Aşağıdan yukarıya demek ki genelde o ihsanlar unutulduğu için Rabbimiz hep ana babaya ihsanı emretmiş. Çoluk çocuğunuza da ihsan edin diye böyle bir ayet yok. O demek ki fıtri bir şey. Tabii olarak evet, çoluk çocuklarımıza karşı merhametli olmak, efendim onları korumak, gözetmek emredilmiş. Tamam, koruyup gözetmek emredilmiş ama böyle bir onlara da ihsan üzere olun tarzında bir emir gelmemiş. Burada da dikkat ederseniz herkes sayılmış, neredeyse onlar sayılmamış. Neden? Onlar tabii olarak zaten ana babanın ihsanına muhatap olurlar. Her ne kadar canileşmiş ana babalar vardır. Onlar çocuklarına zaten son derece cellat gibi davrandıklarından onlara ne söylesen tesir etmeyecek bir tarzdadır. Fakat normalde yılan da yavrusuna merhametli olur, değil mi? Her türlü hayvanat da yavrularına merhamet ve şefkatle davranır. İnsan da insanlıktan çıkmamışsa o da tabii olarak efendim yavrusuna, nesline karşı daha şefkatli olur. Torununa karşı daha şefkatli olur. Fakat yukarı doğru anasına babasına karşı çoğu zaman işte hayırsızlıklar ortaya çıkar. Onun için de Yüce Rabbimiz hep insanların unuttuklarına dikkat çeker. Bak der, ana babanızı ihsanla görün, gözetin der. Yakın akrabaya da bakınız, çok dikkat çeker burada da. İnsan yakın akrabaya da ihsanda zorlanır. Uzak, hatta şöyle elin adamını görüp gözetiyor da bizi görmez derler. Değil mi yakın akraba bazen? Enteresandır böyle. İnsan kendi yakın akrabasına daha hasetkardır. Daha çekememezdir yani. Öyle söyleyeyim. O da bir enteresan insan fıtratı mı diyelim, ne diyelim. Yüce Rabbimiz ama o fıtratı adeta doğrultmak ister. O bakımdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da mesela insanın kendi akrabasına yaptığı sadakanın daha büyük ecir getireceğini söyler. Niye bunlar ısrarla altı çizilir? İnsan bu çerçevede başkalarının nazarında itibarlı olmayı daha öne alır. Başkalarına daha çok yardımı öne alır da yakın akrabayı ihmal edebilir. Yani onun hatta eğer ham insansa, terbiye görmemiş bir insansa, gönlü bir şekilde merhamet noktasında adeta iyice damarlar tıkanmışsa efendim, yakın akrabanın ızdırap çekmesi ona zevk verir. Tamam mı? Çünkü onun gözünde güya onun çoluğunun çocuğunun gözünde çok daha farklı duracak. İşte amcadır, dayıdır. Maalesef bu tür efendim acımasız yürekler vardır. Gönüller vardır. İşte Rabbimiz Allahu Alem bu ihmal edilen alanlara bu anlamda sık sık dikkat çekiyor. Yakın akrabayı görün, gözetin diyor. Yakın akrabaya ihsan üzere olun. Yetimleri horlamayın, onlara ihsan üzere olun. Bakınız, muhtaçları görün, gözetin. Yakın komşuyu, uzak komşuyu gözetin. Yakın arkadaşı ihmal etmeyin. Sanki Cenab-ı Hak elinden, dilinden, gözünden, cebinden, evinden, her şeyinden ihsan akan, ikram akan, güzellikler akan bir kişilik ve kimlik oluşturmak istiyor. Mü'minde böyle bir kimlik olacak. Yani adeta elinin değdiği, gözünün değdiği herkese bir iyiliği dokunacak. Gerçekten insan sabah çıkarken evden şöyle dua etse ne güzel olur değil mi? Ya Rabbi, bugün karşılaştığım herkes benim bir güzelliğime, benim elimle bir güzelliğe erişsin, bir ihsana erişsin. Yani herkese, kimine güzel bir sözünüz erişir, kimine bir tebessümünüz erişir, efendim, kimine mali bir imkanınız erişir, kimine yardım ediverirsiniz, kimine bir yol gösteriverirsiniz, kimine sadece selam verirsiniz. Yani bütün bunlar işte ihsanın çeşitli seviyelerde efendim boyutlarıdır. Bu bakımdan Rabbimiz böyle bir kul istiyor. Yakın komşu, uzak komşu. Yakın olsun, uzak olsun demek ki. Komşuysa maalesef şimdi apartman hayatları var. Değil mi efendim? İnsan yakın komşusunu tanımıyor. Bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik evine. Yanlışlıkla bir zile bastık. İşte 7. kat dedi. Biz de 7. kata çıktık. Onun dairesinin ziline değil de bir başka daireye efendim basmışız. Dedi ki burada falan isimli bir arkadaşımıza geldik dedik. Öyle birini tanımıyorum dedi. Aynı katta oturuyorlar. Yani 3 tane daire var o katta. O arkadaş halbuki orada 1,5 senedir oturuyor. Yani düşünün, 1,5 senedir oturuyor. Yanındaki komşusu onu tanımıyor. Yani işte nasıl bir komşuluk hukuku? Apartmanda 20 tane daire var diyelim. Birbirinizi tanımıyorsunuz. Herkes kendisi müstakil yaşıyor. Kopuk kopuk bir hayat. Yani nasıl huzur bulur ki böyle bir toplum? Yani köy hayatı mesela daha buna göre komşuluk hakları daha iyi gözetilir. Herkes herkesin farkındadır. Hastanın farkındadır, düğünün farkındadır. Değil mi? Sevinçte beraberdirler, üzüntüde beraberdirler. Komşular birbirini görür gözetir. Yani o kadar mesela hatırlarım, hepimizin köylerinde öyledir. Bir tandırda ekmek yapılır mesela, ekmeğin kokusu değil mi yan komşulara gider. Mutlaka her ekmek yapan hanımefendi sağında ve solundaki komşulara o ekmekten, o sıcak ekmekten mutlaka verir. Hatta kapıdan geçen birisi onun ekmek yaptığını gördüyse hemen koşun evladım der, falan amcanıza bir ekmek yetiştirin der. Ne kadar güzelliktir ya. İşte bu güzellikler maalesef gün geçtikçe azalıyor. Yani komşuyu gözetemiyoruz. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komşu hukuku diyor üzerinde Cebrail bana o kadar diyor geldi ki ben Cenab-ı Hak herhalde komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diyor. Siz diyor eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız komşunuza ikram edin diyor. Komşunuzu görün, gözetin. Bu son derece efendim insanın huzuru için önemli. Çoluk çocuğunun huzuru için önemli. Değil mi? Komşu komşuya her zaman lazım derler. Ama maalesef şimdi o komşuluk kalmıyor. Adamın içeride yalnız yaşıyor. Cenazesi tabiri caizse vefat ediyor da efendim kokusundan insanlar diyorlar ki burada herhalde amca ya da teyze vefat etti diyerek itfaiye haber veriyorlar veya cenaze için arıyorlar, onlara haber veriyorlar. Onlar gelip cenazeyi kaldırıyor. Böyle bir maalesef komşulukta geri gidiş var. Şimdi komşuya eziyet etmek bir tarafa, komşular da birbirinden zaman zaman eziyet görür. O bakımdan Cenab-ı Hak komşuya diyor ihsanınız dokunsun, ihsanınız, iyiliğiniz, güzelliğiniz dokunsun. Ya eziyetiniz değil. Eziyet elbette daha büyük bir sorumluluktur, daha büyük bir mesuliyettir. Yakın arkadaşınızı diyor görün, gözetin, ona da ihsanınız dokunsun. Yolcuya ihsanınız dokunsun. Burada yolcunun fakir ya da zengin olmasına bakmıyor Cenab-ı Hak. Çünkü misafir bir şekilde garip adamdır. Değil mi? Hele hele farklı bir memlekete gittiyse, farklı bir şehre gittiyse, o insana ihsanının dokunması, insanın iyiliğinin ve ikramının dokunması, o da çok büyük bir sevap. Eskiden yine bakıyorsunuz, köylerimize bakıyorsunuz, odalar var mesela. Bir misafir geldiği zaman hemen adam o odaya alıyor. Güzel yatağı var. Evindeki pişen yemekten getiriyor, ona ikram ediyor. Bu medeniyetimizin ortaya çıkardığı bu güzelliklerin hepsinin temelinde işte bu ayetler yatıyor. Bu ilahi mesajlar yatıyor. Fakat maalesef tabii bugünkü toplumda bunların hepsi çok farklı görülüyor. İnsanlar evlerine misafir almıyorlar şimdi. Misafir odaları yapılıyor. Değil mi efendim? Evlerde misafir odası, salonlar, en güzel evin yeri ayrılıyor belki. Misafir odası diye ayırıyorsunuz. Fakat bir yıl içerisinde misafir gelmiyor. Gelmemesi neden? Sen davet etmiyorsun. Külfet görüyorsun. Tabiri caizse. Otelde yatsın diyorsun. İşte vakfın misafirhanesinde yatsın diyorsun. Falanları bir arayalım, orada kalsınlar diyorsun. Halbuki evin müsait. Yani iki göz odası olan evlerde adam ailesiyle, çoluk çocuğuyla yaşıyor. Artı misafir gelince hemen evini açıyor. Yani bu tür bir irfanımız var, geçmişimiz var, medeniyetimizde bu tür güzellikler var. Şimdi saray gibi eviniz de olsa, tripleksiniz olsa, dubleks daireniz de olsa evinize misafir götüremiyorsanız işte bir gönül daralmasıdır bu. Gönül daralmasıdır. Bunlar maalesef yaşanan şeyler. Evet Yüce Rabbimiz bakınız yolcuyu da böyle gözetin diyor. Ona da ihsanınız dokunsun. Bir de sorumluluğu sizin üstünüzde olan elinizin altındakilere onlara diyor aman dikkatli olun. Onlara da ihsanınız dokunsun hep. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken iki şey üzerinde çok tekrarlıyor sürekli. Bir, aman namaza dikkat, namaza dikkat, namaza dikkat diye es-salah, es-salah, es-salah diyor. Arkasından ve mâ meleket eymânüküm. Bir de elinizin altındakilere dikkat edin. Elinizin altındakilere dikkat edin diyor. Efendimizin son mesajlarıdır bu sallallahu aleyhi ve sellem. Vefat etmeden az önce söylediği mesajlar bunlardır. Bu bakımdan insan bir yerde müdür olabilir, bir yerde iş adamı, patron olabilir, bir yerde amir olabilir, herhangi bir yönetici olabilir. Ya da evine hizmetçi almıştır, efendim o hizmetçileri vardır. Hakikaten onlara ihsanla davranabilmeli işte. Onların da Allah'ın kulu olduğunu unutmamalı. Saygıya layık olduklarını hiçbir zaman unutmamalı. Ve yediğinden, giydiğinden bir şekilde tattırmalı. O insanların gözünün ve gönlünün olduğunu unutmamalı. Onların da arzularının, nefislerinin olduğu hiçbir zaman unutulmamalı. Saygılı olmalı yani. Saygılı olmalı. Bazen işte insan işçilerine ağzını bozuyor. Değil mi? Hakaretler yağdırıyor. İşte başka yere gidemeyeceğini hele hele biliyorsa yapmadığını bırakmıyor. her türlü zulmü yapıyor neredeyse. Bunlar Allah katında büyük sorumluluklar. Ve Yüce Rabbimiz her kulunu sevdiği için, onun her kulu değerli olduğu için böyle o kuluna hor bakanı Allah bir şekilde burnunu yere sürter. Yani hor gören zamanla hor görülen hale gelir. Elindeki imkanlar gider de farkına varmaz. Böyle bakarsın çok büyük, sanki Karun gibi zengindir. İki tane yangın çıkıverir. Bakarsın ele güne muhtaç hale düşüverir. Acınacak hale geliverir. Bu bakımdan efendim elimizin altında bulunan parası, imkanı, konumu diyelim titri sizin kadar olmayan kimselere karşı hiçbir zaman üstten bakmamalı. Onlara da ihsan üzere muamele etmeli. Rabbimizin bu ayette bize sunduğu çerçeve böyle. Bakınız, kendi zat-ı uluhiyetine kullukla başladı. Dedi, Rabbinize kul ol, Allah'a kul olun. Ona hiçbir şey ortak koşmayın diye başladı. Bir de arkasından böyle bir çerçeve sundu. Yani neredeyse kendi Rabbimiz kendi hukukuyla burada saydığı grupların hukukunu yan yana zikrediyor. Tamam, bana kul olun diyor. Ama ana babanızı ihmal etmeyin. Akrabayı ihmal etmeyin. Kimsesizleri ihmal etmeyin. Yolcuyu, yakın komşuyu, uzak komşuyu ihmal etmeyin diyerek çok özel bir onlara bakış yapmamızı adeta emretmiş oluyor. Devamı ayetin اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Allah kibirli ve kendini övüp duran hiç kimseyi sevmez. Bak, Allah kibirliyi sevmez. Demek ki bunu bu ayetlerden, bu emirlerden sonra bu gelince bir kullukta başarılı olamayan kimsede ya kibir var ya kendini beğenmişlik var. Tamam, bakınız. İki, bu ihsanları yapmayan adamlarda da bu tür ana babasına asi, efendim yakın akrabayı görüp gözetmeyen, kimsesizlerle ilgilenmeyen, efendim komşularla böyle iyilik geçinmeyen kimselerde de bu iki vasıf var demek ki. Yüce Rabbimiz buna işaret ediyor. Allah diyor, kendini beğenen, kibirli kimseleri sevmez. Bunlar olmuyorsa bu iki vasıftan pay var demektir o kişide. Çünkü bakınız ayetin devamı tam da bunları açıklıyor. Kim bunlar? Kendini beğenmiş kibirliler ve kendini övüp duran adamlar kimler? Cenab-ı Hak diyor ki ellezine, o kimseler şunlardır ki yebhalune, cimrilik ederler. Bak, sürekli cimridirler. Demek ki kibirli, kendini beğenenlerin birçoğunda bu özellik var. Demek ki dikkat etmek lazım, bakmak lazım. Hakikaten bir adam kibirli ise o adamda cimrilik de var demek ki. Böyle bir şey. Ellezine yebhalun. Sadece kendilerinin cimri olmakla kalmıyor. Ve yemurûnen nâse bil buhli. Bir de insanlara cimrilik emrederler diyor. Yani der ki mesela, kendisi yapmaz iyiliği. Yahu der, şu asalaklara sen de yardımcı olma der. Tamam mı? Biraz çalışsınlar kerataları der. Bak şimdi. Bak, aslan gibi delikanlı der. Eli ayağı iş tutuyor der. Böyle adama der, yardım yaparsan ona kötülük yapmış olursun der. Sakın der bunlara zırnık koklatma der. Bak şimdi. Zahiren ne yapıyor? Güya mantıklı şeyler söylüyor. Değil mi? Mantıklı şeyler söylüyor gibi. Ama bu insan, işte Cenab-ı Hak o insanı tarif ediyor bize. Kendileri cimrilik yaptığı gibi kendilerinin eli sıkı. Kendisi ihsanda bulunmuyor, infakta bulunmuyor, ikramda bulunmuyor. İkramda bulunacak adamın da önüne geçmeye çalışıyor. Ve yemurûnen nâse bil buhli. Bir de diyor insanlara cimrilik emrederler. Sen de verme bunlara derler. Bu tipler vardır. Değil mi? Toplumda çoktur. Çoktur. Devamı ayetin ve yektumûne mâ âtâhumullâhu min fadlih. Allah'ın kendi fazlından kendilerine ikram ettiklerini de gizlerler. Bak, ve yektumûne mâ âtâhumullâhu min fadlih. Allah kendi fazlından, kendi hazinesinden, kendi kazançları olmadığı halde, hak edişleri olmadığı halde onlara Allah vermiş birçok nimet, verdikleri nimetleri de gizlerler. Yani elimizde olsa da sana da yardımcı olsak derler. Ya imkanımız olsa da sana yardımcı olsak ama maalesef. Halbuki var imkanı. Tamam mı? Bayağı da imkanı var. Ama ne yapıyor? Onu gizliyor. Niye gizliyor? Cömertlik damarları kapalı. Cimri adam. Eli kapalı. Eli kapalı. İşte bu kimse diyor Cenab-ı Hak hem kendini çok beğenmiş hem de kibirli adam bu. Allah böylelerini sevmez. Yani demek ki Yüce Rabbimiz cimri kulunu sevmiyor. Cimriliği emreden ondan daha ileri bir seviye. Hadi kendin cimrisin. Hiç olmazsa başkalarının infakına engel olma. Efendim. Bir de üstelik yani tamam veremiyorsun bir tarafa gizleme. Yani elimizde avucumuzda pek bir şey yok. İşte biz de anca geçiniyoruz. Bunlar değil mi genel ifadeler. Biz de zor geçiniyoruz. Elimizde imkanımız olsa da size de biz yardımcı oluversek ama ne yapalım işte falan. Sabredeceğiz diyerek Allah'ın kendilerine verdiği ihsan ve ikramı da gizliyor bu tipler. Cenab-ı Hak yarattığı kullarını en iyi bilir. Demek ki insanlar içerisinde bu anlamda bu tinette kimseler var ki Allah bize onları anlatıyor. Cenab-ı Hak bizleri bu konulara düşmekten muhafaza buyursun. En önemlisi o. Ve a'tedna lil kafirin azaben muhina. Biz diyor kafirlere, aslında buradaki kafir nankör diye tercüme etmek çok daha doğru olabilir. Biz o nankörlere çok alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Sanki Cenab-ı Hak cimriliği mümine yakıştırmıyor bakınız. Ve kafir diyor onlara. Böyle hele hele cimriliği emreden bir adamın efendim imanla sanki alakası kalmıyormuş gibi bir ayette bir böyle de bir telmih var. Yani böyle olabilen ancak kafir olabilir der gibi bir şey bu ayet. Ve a'tedna lil kafirine azaben muhina. Biz kafirler için çok alçaltıcı, zelil edici, tamam mı? Bir azap, bir ceza hazırlamışızdır diyor. Burada kafirleri nankörler diye tercüme etmek istedim. Neden? Çünkü burada kendilerine Allah'ın fazlından verdiğini gizlerler buyuruyor ya. Allah vermiş sana, nankörlük yapıyorsun. Değil mi? Sen Allah'ın verdiğinden birilerine ikram etmiyorsun. İhsanda bulunmuyorsun. O zaman sana alçaltıcı bir azap var. Bu azap nerede? İlla ahireti bekleme. Dünyada da böyle bir alçaltıcı azapla karşılaşabilirsin demek. Ahirette de karşılaşabilirsin demek. Her ikisi birden de olabilir. Bu bakımdan cimrilik yakıcı bir ateştir aslında. Yani ne yapıp yapıp insan cömertlik damarlarını açmanın çaresine bakmalı. Ne ile açılacaksa. Muzdariplerin yanına giderek mi açacak efendim? Böyle garipleri görecek. Elini cebine götürmeye alışacak insan. Verici bir kimlik olmaya alışacak insan. Aksi halde Allah muhafaza buyursun. Cimrilerin dünyası da aslında haraptır. Ahireti de haraptır. Bakınız cimri insan varlığı bilinmesin diye bazen cimrilik öyle bir çeşittir ki. Öyle bir hastalıktır ki. Kendinin zenginliği fark edilmesin diye adam çuluyla dolaşır. Çoktur böyle. Yamal elbise giymek ayıp değil. Ama adam başkaları benim varlığımı hissetmesin diye ne evindeki oturma grubunu değiştirir. Tamam, eskimiş gitmiştir mesela. Çok hani tutumlu olmasından kaynaklanan bir şey değil o. İnsanlar kendi zenginliğinin farkında olmasın diye fakir görünür. Aslında bilmez ki o öyle görünerek zaten dünyada Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden istifade etmemektedir. Kendi kendini mahrum etmektedir. O bunu işte kesede altınlarını çok tutarak tabiri caizse parasını çok tutarak güya zengin olduğunu zanneder. Ama fakirden daha fakir bir hayat sürer. O da cimriliğin başka bir görüntüsü. Böyle de bu tür cimriler de vardır. Hatta bakarsınız bazen haberlerde çıkıyor ya adamın diyor falan yerde isteyen adamın diyor işte yani fakir adam şu kadar dairesi varmış, şu kadar parası varmış falan bankada diye gazetelerde okuyorsunuz, televizyonlarda izliyorsunuz. Ama adam nedir? Perişan. üzerinde pejmürde bir elbise, soğuk sıcakta dilenmeye devam ediyor. Yani şimdi bu cimrilik, bu böyle diyelim kendini bir şekilde fakir göstermek o insana ne kazandırıyor? Daha dünyadayken işte alçaltıcı bir azabın içine düşüyor. Alçaltıcı bir azabın içine düşüyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun cimriliğin her çeşidinden. Diğer bir ayet-i kerime, 38. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde mallarını insanlara gösteriş için harcayanlar var ya, işte bunlar da Allah'ın sevmediği kullardan. Zaten onlar iman etmediği için bunlar kafir artık. Allah'a da iman etmiyor, ahirete de iman etmiyor. Ama mallarını insanlara gösteriş için sarf ediyor. Var mı böyleleri? Var. Ateist adam malını veriyor mu bu tür? Veriyor. Değil mi? Nice nice gördük. Ülkemizde de görüyoruz. Dünyada da haberlerini okuyoruz. Niye yapar insan böyle bir şeyi? İnsanın şeye ihtiyacı var. İtibara ihtiyacı var, tamam mı? Şöhrete ihtiyacı var insan. İnsanoğlu başkaları tarafından saygı görmeyi, başkalarının diline müspet anlamda düşmeyi çok önemli bir sermaye olarak da görür. Çok önemli bir kazanç olarak da görür. Şöhret dediğimiz şey böyle bir şeydir. Şöhrete ulaşmak adına her şeyi yaparsınız. Yani adam işte 1 milyar bağış yapar adam. 2 milyar bağış yapar. Televizyonda ismi çıkacaksa bir şekilde. O onunla besleniyor çünkü. Nefsi besleniyor onun. Yoksa ya bu adam niye kazandığı malını harcıyor ki? Yani ahirete iman etmiyor. Yani ahirette bunun karşılığını alacağını da zaten düşünmüyor. Bu adam malını niye sarf eder? İşte Cenab-ı Hak diyor ki insanlara gösteriş için. İnsanların gözüne görülmek için. Şöhret için. İnsanlar şöhret için neler neler yapıyorlar. Değil mi? Her şeyinden var. Hatta insan dikkat çekme adına bazen insanda öyle bir özellik var demek ki kendini öne çıkarma adına kendi canına bile zarar verecek işlerin içine girebiliyor. Her şeyin içine girebiliyor. Bu bir insanın kendini gösterme meyli. Kendini gösterme meyli. İşte bir mümine bu yakışmaz ama. Bir mümin insanlara gösteriş için iş yaparsa zaten yaptığı infakın boşa gideceğinin farkında olması lazım. Zaten kafir adamın böyle Allah'tan bir beklentisi olmadığı için o tamam böyle bir gösteriş için infakta bulunabilir. Harcamada bulunabilir. Onun belki yaptığı verdiği şeylere infak bile dememek lazım. Ona malını harcamak demek lazım. Malını harcar insanlar. Gösteriş için harcar. Allah böylelerini de sevmez diyor Cenab-ı Hak. Böylelerini de sevmez. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينَا فَسَاءَ قَر۪ينَا Bir kimsenin şeytan arkadaşı olduysa ne kötü bir arkadaştır o. Tamam. Arkadaşı şeytan olan kişi ne kötü bir arkadaş tutmuştur. Bir şekilde Yüce Rabbimiz böylelerinin aslında şeytana arkadaş kimseler olduğuna da işaret etmiş oluyor. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ne olurdu onlara? Aleyhlerine bir şey mi olacaktı? Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olsalardı diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olsalardı aleyhlerine bir şey mi olacaktı? Akılsız adamlar diyor bunlar. Yani hem mallarını infak ediyorlar. Tabii Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri için de yaptıkları infaklar boşa gidiyor. Hiçbir karşılığını görme şansları yok. Dolayısıyla Rabbimiz de hiç mi aklınız çalışmıyor diyor. Hiç olmazsa biraz düşünseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman etseniz, şu yaptığınız infaklar size çok daha büyük bir şekilde geri dönecek. Ama yapamıyorsunuz. Bu anlamda demek ki insanın tabii şeyi basireti bağlanıyor, firaseti bağlanıyor, aklı çalışamaz hale geliyor. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ve evet Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi de ve enfekû mimma razakahumullah Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerine infak etselerdi ne olurdu? Ne güzel olurdu böyle yapsalardı. Ve kâne Allahu bihim alîmâ. Allah onları çok iyi biliyor. Yani ne yaptıklarını, hangi düşünceyle ne tür adımlar attıklarını Allah çok iyi biliyor. Neyin için yaptıklarını Allah çok iyi biliyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Allah hiç kimseye zerre miktar ağırlığınca zulmetmez. Kimseye zulmetmez. Herkes kendi hak ettiğini alır. Allah kullarına merhametlidir. Son derece adildir. Ve hiçbir kuluna, hiçbir varlığa zerre miktar, zerre adeta gözle görülmeyecek en küçük parça demek. Zerre miktar kimseye zulmetmez Allah. Ve in teku haseneten o zerre miktar olan şey, yapılan şey bir iyilikse, bir güzellikse bakınız. Zerre miktar bir güzellik yaptınız. Yudaifha Allah onu kat kat ecrini verir diyor. Yudaifha onu katlar. O haseneyi büyütür. Onun ecrini büyütür. Ve yu'ti milledünhü ecran azîme kendi katından bu güzelliği ortaya koyana büyük bir karşılık, büyük bir ücret takdim eder. Yani yaptığınız hiçbir şey efendim boşa gitmez. Tam tersine yaptığınız en küçük iyilik mutlaka kat be kat fazlasıyla karşılık görür buyuruluyor. Nitekim başka ayet-i kerimelerde men ca'e bil haseneti felehu aşru emthaliha. Kim bir güzellik ortaya koyarsa, getirirse ona en az 10 katı var bu katlama. Sadece sen bir yaptın, Allah da iki yapacak değil. En az 10 katı. Bu katlama 700 katına kadar, hatta Allah dilerse daha fazla olacağını Yüce Rabbimiz başka ayet-i kerimelerde bizlere haber veriyor. Böyle olunca akıllı mümin Rabbinin bu ihsanını ve ikramını görerek iyiliğin, güzelliğin küçüğüne, büyüğüne bakmadan her çeşit güzelliği ortaya koymanın gayreti içerisindedir. Yani gerçekten bu çerçevede efendim elinden, dilinden, gözünden, gönlünden adeta sürekli sağanak yağmur halinde ihsanlar ortaya çıkan, yani gül gibi açılan insanlar diyelim, değil mi efendim? Gözünden böyle güzellikler saçılıyor, dilinden saçılıyor, elinden saçılıyor. Böyle güzel insanlar olmak hedef haline gelmeli. Cenab-ı Hak hepimize inşallah bu anlamda hem gönlümüzü güzelleştirsin, dilimizi, gözümüzü, her şeyimizi güzelleştirsin de biz de onun kullarına güzellikler ikram edelim, ihsan edelim ve böylece Yüce Rabbin ihsanına